yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.
Kaan'ın Sesinden herkese merhaba. Ben Beril.
Ben de Nihal. Bugünkü söyleşimizde her suç cezalandırılır mı? Her şiddet suç olarak tanımlanıp ceza alır mı? Toplumsal olarak kabul görmüş bazı davranışlar, zaman zaman ritüel haline gelmiş alışkanlıklar, belli grupların zarar görmesine sebep olursa ne olur? Gibi soruların peşine düştük ve şiddet türlerini, ağırlıklı olarak da yapısal şiddeti konuşacağız.
2015'te Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması giydirilmiş bir seks oyuncağı olan şişme kadını yaktı. Bu olay sonrası taraftar, "Ben kadınlara karşı herhangi bir aşağılayıcı davranışta bulunmadım, benim de anam bacım var ama Galatasaray bayrağı yaktığım için Galatasaraylı arkadaşlardan özür dilerim" dedi.
Kadir Has Üniversitesi'nde 2020'de yapılan bir araştırmaya göre kürtaj kamu hastanelerinde yasal ama ulaşılabilir değil. Rapora göre 2016'dan 2020'ye gelindiğinde isteğe bağlı kürtaj yapmıyoruz diyen hastanelerin oranı %12'den %54'e yükseldi.
Camiler, mescitler ve ibadethane statüsüne sahip diğer yerler aydınlatma ve temizlik için kullanılan elektriğe hiç bedel ödemezken yapılan son zamların ardından İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'ne 30 bin ve Kayseri'deki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği ve Cemevi'ne 110 bin lira tutarında elektrik faturaları geldi.
İstanbul'da yaşayan trans kadın Zirve Soylu 1 Şubat 2022'de evinde intihar ederek yaşamına son verdi. Zirve yaşadığı ve çalıştığı yerde linç kampanyalarına maruz kalmış, ölüm tehditleri almış, çete saldırılarına uğramıştı. Yaşadığı saldırılara karşı açtığı davada mahkeme saldırganlara iyi hal indirimleri vermişti. Zirvenin intiharı üzerine LGBTİ artı dernekleri "Trans intiharları politiktir" başlıklı açıklamalar yaptı.
Bu olayların her birinde aslında ortak bir nokta var. Cinsiyeti, cinsiyet kimliği, dini inancı, ekonomik düzeyi gibi belli özelliklerinden ötürü bir grubun zarar gördüğünü görüyoruz. Bu eylemler zaman zaman birilerinin canını acıttığı için hukuken suç olarak adlandırılıp ceza alsa da çoğu zaman toplumsal bir kabulleniş olarak kalıyor. Bu davranış kalıplarının arka planına, bunların nasıl çözüleceğine bakılmıyor. Belki de çoğu zaman şiddete şiddet denmiyor ve bu yüzden de ortada suç teşkil eden bir davranış ceza almıyor diyebiliriz.
Evet, girişte verdiğimiz örneklerdeki gibi sosyal adaletsizlikler ve eşitsizlikler vesilesiyle ortaya çıkan şiddete odaklanmak istiyoruz bugün ve de cezalandırılmayan suçlara tabii.
Evet, biraz daha kompleks suçlar aslında. Cezalandırılmayan suçlar derken ağırlıklı olarak faili tam belli olmayan suçları konuşuyoruz. Genelde suç dediğimiz şeyin kaynağı bir çeşit şiddet. Fakat biraz önce senin bahsettiğin sebepler, yani adaletsizlik, eşitsizlik gibi sebepler daha siyasi konular olduğu için failini tespit etmenin daha zor, daha politik olduğu suçları konuşmuş oluyoruz. Ekonomik şiddet, cinsel şiddet, duygusal şiddet, toplumsal şiddet ya da kolektif şiddet gibi. Ve bunların genel olarak sınıflandırılması, dolayısıyla da cezalandırılması daha zor konular olduğunu söyleyebiliriz sanırım, değil mi Nihal'cim?
Aynen öyle. Ve toplumsal olarak içselleştirilmiş önyargılar olması vesilesiyle de dediğin gibi suç olarak sınıflandırılması hukuken de toplum nezdinde de zor konular oluyor. Bu tarz şiddetin bir diğer dikkat çekici özelliği de aslında genelde kolektif olarak uygulanması ve ritüel haline gelmesi. Başlangıçta verdiğimiz örneklere bakalım mesela. Spor alanında takım tutma, taraftar olma, işte bir arada hareket etme aidiyeti sayesinde maç öncesinde ya da maç sonrasında her şeyi yapmak mübah hale gelebiliyor. Hani bu kimi zaman gözle görülür bir şiddet oluyor. Böyle koltukları ateşe vermek, rakip oyuncuların otobüsüne saldırmak gibi. Ama kimi zaman da atılan sloganlarda arka planda yatan cinsiyetçilik, ırkçılık gibi önyargılarla üstü örtülü bir şiddet olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya da örneğin cami ve cemevi arasındaki fatura farkında bir grubu inancından dolayı ekonomik şiddete maruz bırakmış oluyorsun.
Evet, yani mesela bu örnekte camileri kullanan tüm Sünni Müslümanları Alevilere karşı suç işliyormuş gibi yasa olarak cezalandıramayacağımız için daha farklı düzeyde tartışmamız gereken bir şiddeti konuşmuş oluyoruz. Bu tanımladığın eylemler hani yapısal şiddet kavramına tekabül ediyor. Bunlar çoğu zaman öznesinin belli ama failinin belirsiz olduğu davranışlar bütündür diyebiliriz. Bugün de bu konuyu akademisyen Evren Balta ile konuşarak derinleştireceğiz. Evren, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sonunda söyleşi yapıyoruz.
Öncelikle bir kısaca sizi tanıyalım istedik. Yani bize biraz kendinizden, çalışma alanlarınızdan ve nelerle uğraştığınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?
Ben şu an Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışıyorum. Araştırma alanlarım arasında da güvenlik, kolektif şiddet, savaş sırasındaki farklı dinamikler, şiddet biçimleri vesaire gibi. Böyle diyeyim kısaca.
Tam aslında konuşmamız gereken kişiyle konuşuyoruz yani bugün beraber ele almak istediğimiz şeyi. Ve aslında biraz böyle o konuya giriş yaparsak hani biz böyle cezalandırılmayan suçlar diye verdiğimiz pek çok örnek aslında sizin biraz önce de bahsettiğiniz o hani yapısal şiddet olarak adlandırılıyor. Böyle bu konuyu bilmeyenler için yani bizler dinleyicilerimiz için böyle yapısal şiddet nedir biz sizden dinleyelim.
Aslında şiddet sizin de tarif etmeye çalıştığınız gibi kategorilendirilmesi çok zor bir kavram. Ele alması, işte farklı biçimlerine ayrılması. Şiddet literatüründe çalışanlar 3 temel şiddet tipi olduğunu ve bunların aslında birbiriyle iç içe geçmiş kategoriler olduğunu, birbirlerini desteklediklerini söylüyorlar. Bir tanesi fiziksel şiddet. Bu daha hani kolay gördüğümüz, sürekli olarak karşımıza farklı biçimlerde çıkan suçtan örgütlü şiddete kadar, yani bireysel şiddet formlarından örgütlü şiddete kadar geniş bir kategoride yer alan bir kavram. İkincisi daha sembolik kültürel şiddet. Sembolik şiddet örneklerini de siz verdiniz, sembolik kültürel şiddet örneklerini. Sembolik kültürel şiddet mesela daha az şiddet olarak kategorilendirdiğimiz, aslında fiziksel şiddetin ortaya çıkmasını kolaylaştıran, kültürün içerisine sızmış, işte belirli grupları görmemek, onların haklarını tanımamaktan tutun da belirli gruplara yönelik agresif, dışlayıcı söylemleri içeren yine geniş bir kategori. Üçüncüsü de yapısal şiddet. Yapısal şiddette daha ziyade bizim sosyalizasyon süreçlerine baktığımız, kurumların içerisine dahil olmuş, kurumsallaşmış, yine aslında şiddet kategorisi içerisinde görülmeyen temel eşitsizlik biçimleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden ırksal eşitsizliklere, sağlığa erişimden bölgeler arası eşitsizliğe kadar aslında pek çok farklı kategorinin yapısal şiddet olarak adlandırabiliyoruz. Ve temelde aslında bu yapısal ve kültürel şiddet formları, yani bizim kanıksadığımız, içselleştirdiğimiz, kabul ettiğimiz, şiddet olarak bile görmediğimiz şeyler fiziksel şiddetin temel sebepleri. Yani neden belirli kategorilere daha fazla şiddet, işte kadınlara yönelik şiddetin daha fazla olmasının anlarken aslında bu kültürel, sembolik ve yapısal şiddet faktörlerine bakmamız gerekiyor. Onları anlamadan ve onları değiştirmeden de aslında fiziksel şiddet üzerine hem düşünmek çok zor, hem onu anlamak çok zor, hem de ortadan kaldırmak çok zor diyebilirim.
Peki kolektif şiddeti nasıl tanımlayabiliriz? Yani o da direkt yapısal şiddetle iç içe geçen bir alan mı? Yoksa hani aklımıza direkt kolektif şiddet deyince bu gruplaşmalar, çeteleşmeler, ta çocukluktan itibaren aslında bir bizsiz sınırı çizerek belli bir tarafta olup karşı tarafa zorbalık yapma üstünden gelişen şiddetler geliyor benim aklıma. O yüzden bir de bu kolektif şiddet nedir onu dinleyelim sizden.
Kolektif şiddet dediğimizde de aslında bireysel şiddet, yani suç olan şiddetten farklı bir kategoriye göndermede bulunuyormuş gibi oluyoruz. Ama bence bu da çok doğru bir ayrım değil. Bireysel şiddetle kolektif şiddeti ayırmak. Önce onu söyleyerek başlayayım. Mesela kadın cinayetlerine baktığınızda bir tür suç eylemi görüyorsunuz. Bir bireysel şiddet eylemi görüyorsunuz. Ama aslında bu bir grubun başka bir gruba yönelik bir kategori, kolektif şiddeti olarak da görülebilir. Dolayısıyla bu kavramlar aslında, yani bireysel şiddeti ve kolektif şiddeti her durumda yeniden tanımlamak önemli diyerek başlayayım. Bunun arasındaki ayrımları her şiddet kategorisinde yeniden konuşmak önemli. Ama kolektif şiddet dediğimizde aslında suç kavramının dışında kalan ama suç da olabilen belirli kategorilerin gerçekleştirdiği bir şiddet eyleminden, yani işte mafya şiddeti bir kolektif şiddet örneği, terör bir kolektif şiddet örneği, savaş bir kolektif şiddet örneği, linç kampanyaları yani örgütlü bir grubun spontan eylemleri bir kolektif şiddet örneği, ya da yine örgütlü bir grubun organize edilmiş şiddet eylemleri bir kolektif şiddet örneği. Dolayısıyla kolektif şiddet aslında çok geniş bir alanda aktörlerin, farklı aktörlerin belirli bir gruba yönelttikleri, kimi zaman kimliği yüzünden, kimi zaman ekonomik motivasyonlar üzerinden yönelttikleri bir şiddet biçimi olarak tanımlanabilir en genelde. Ama en tabii bildik ve toplumsal yapının içerisine sızmış, kurumsallaşmış şiddet, kolektif şiddet örneği savaş. Savaş üzerinden konuşmak çok önemli. Çünkü sadece savaş eyleminin kendisi şiddetin biçimlerini belirlemiyor. Ama aynı zamanda toplumların sürekli olarak savaş hazırlığı içerisinde olması, yani militarizm dediğimiz kavram, şiddetin bir biçimde toplumsal olarak kabul edilebilir ve sürekli olarak aslında toplumun dokularına sızmış öldürme eyleminin işte bir kahramanlık olarak görülüyor olması savaşta örneğin ve bir suç kategorisinin içerisine de dahil edilmiyor olması aslında sadece savaşı özgü değil, aynı zamanda savaştan önce gelen bir sürekli hazırlık döneminde sürekli olarak pompalanan, devam ettirilen ve toplumsal cinsiyet normları üstünden devam ettirilen bir eylem aslında. Dolayısıyla bu tarz kolektif şiddet formlarının toplumsal cinsiyet rolleriyle çok yakından ilişkisi var.
Biraz önce siz de zaten bahsettiniz. Hani biraz günlük hayatımızın içine sirayet etmiş, belki de hani böyle toplumsal ritüel haline gelmiş böyle cinsiyet temelli ayrımcı motivasyonların olduğu böyle başka yapısal şiddet örnekleri aklınıza gelir mi?
Aslında yapısal şiddet dediğinizde bütün toplumsal cinsiyet eşitsizlik biçimlerini, formlarını söylemsel olarak, kültürel olarak, emeğin değerlendirilmesinde, bedenin nasıl kodlandığında hemen hepsini zaten bir şiddet kategorisine sokuyorsun. Şimdi buna itiraz edenler de oluyor bazen şiddet çalışmalarında. Çünkü aslında şiddeti çok genişletiyoruz. Bunu eşitsizlik olarak görmemiz yetmez mi gibi. Ama yapısal şiddet dediğimiz şey aslında yapısal olarak belirli grupların kendi varoluşlarından dolayı, kimliklerinden, seçimlerinden vesaire, kolektif kimliklerinden dolayı belirli alanlardan dışlanması, onlardan yeterince yararlanamaması vesaire gibi. Yani o açıdan aslında hani emeğin örgütlenişinden, bakım emeğinin örgütlenişinden, işte beden algısına ya da bedenin düzenlenişine kadar hemen her şeyi bir yapısal şiddet örneği olarak görmek çok mümkün. Yani bir film örneği vereyim. Benim çok aslında şiddetin anlatırken çok sevdiğim bir filmdir. Arınma Gecesi, The Purge. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Üç filmlik bir dizidir bu. O dizi şöyle bir senaryodan yola çıkar, der ki bir gece, her yıl bir gece sokağa çıkıp istediğini öldürebilirsin ve bu bir suç olmayacak. Yani herkes istediğini öldürebilir. Öldürmek serbest. Ve bir suç olarak da görülmeyecek bir biçimde, bu yüzden ceza almayacaksın, kovuşturulmayacaksın vesaire. Bir cezasızlık tarif eder. Ve bu tariften sonra der ki, aslında filmin temel sorusu şudur. Kim kimi öldürür? Kimin kimi öldürme ihtimali daha fazladır? Yani dışarı çıktığımızda aslında öldürdüğümüz önümüze gelen herhangi biri midir? Yoksa öldürme emrinin olmadığı ya da öldürmenin suç olduğu, fiziksel şiddetin yasak olduğu dönemdeki yapısal şiddetin bizi kodladığı kişilere mi yöneliriz? Ve film onu çok güzel gösterir çünkü mesela güç çok önemli bir şeydir o öldürme anında, öldürmenin serbest olduğu gecede. İşte silahlara zenginler sahiptir, kendini koruma hakkına zenginler sahiptir. Dolayısıyla sınıf, yani gelir üzerinden olan eşitsizlik, sınıfsal eşitsizlikler aslında şiddetten kaçınma, korunma vesaire de çok önemli bir faktördür. Her zaman öyle, toplumsal olarak da öyle aslında. Bu tabii ki tamamen hani şiddete uğramayacağı ve bunun tamamen sınıfsal belirlendiği anlamına gelmiyor. Ama korunma araçları ve güç açısından aslında bir eşitsizlik var. Ya da ırk, ya da kadınlar. Ve dolayısıyla hani film şunu bize gösterir. Suç görülen, daha tırnak içerisinde normal olan dönemlerdeki eşitsizlik biçimleri aslında o oradan çıktığı anda bizim kimi öldüreceğimizi, kime yönelik öfkemizin olduğunu, kime yönelik şiddet paternleri göstereceğimiz doğrudan belirler. Yani öldürme ya da şiddet eylemi bir biçimde böyle nedensiz, kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Aslında cezasızlığı da bunun üzerinden anlayabiliriz. Cezasızlık dediğimizde o ayrıcalıklı kategorilerin, o eşitsizlikten daha az, yani eşitsizliğin mağdurlarına, yani yapısal şiddete uğrayanlara normal zamanda yönelmesi ve o ayrıcalıklı kategorilerin korunması anlamına gelir o şiddet anında. Dolayısıyla mesela ben hani o filmin mesela çok harika bir bölüm olmamakla birlikte sorduğu sorunun hem cezasızlıkla ilgili hem de Şiddet kime yönelir bir cezasızlık olduğunda sorusuyla ilgili çok önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum. Normal bir zamandaki, yani şiddeti görmediğiniz, deneyimlemediğinizi düşündüğünüz, burada normal hep tırnak içerisinde kullanıyorum, zamanlardaki eşitsizlik biçimi, o eşitsizliği deneyimlemeniz sizin fiziksel şiddete uğrama ihtimalinizle doğrudan ilişkili. O belirliyor.
Aslında ben de şeyi soracaktım ve biraz da cevabını almış oldum. Bu yapısal şiddet dediğimiz şey cezasızlık rejimiyle güçleniyor mu acaba diye soracaktım. Biraz bundan bahsetmiş oldunuz. Kafamda bu örnekleri düşünürken mesela işte transfobik şiddet bir şiddet ya da bir suç olarak görülmediği için ve şiddet uygulanan kişi trans olduğu için o suçta indirime gidilmesi gibi örnekler olması ya da işte kurumların suçluları ortaya çıkarmakta ihmal etmesi falan gibi örneklerin olmasıyla aslında bu cezasızlık sürdükçe de bu şiddet daha da yükseliyor gibi bir şey diyebiliriz değil mi diyecektim ve yani bu o zaman bu yapısal şiddet eylemlerini hukuki düzlemde suç olarak nitelendirilip nitelendirilmemesi de tartışmalı bir konu oluyor galiba.
Suç olarak nitelendirilmemeli denmemeli tabii ki. Çünkü o cezasızlık kültürüne ve eşitsizliğin kurumsallaşmasına katkıda bulunan bir durum olur. Eğer bu tarz kategorileri cezanın dışına çıkarırsak. Ama sadece ceza ile bu tarz şiddet eylemlerini ortadan kaldırmak çok da mümkün değil. Mesela örneğin kadın cinayetlerine yönelik önemli, anlamlı bulduğum istatistiklerden birisi benim. Fiziksel şiddet eylemlerine yönelik cezaların artması, toplumdaki genel öldürme eylemine yönelik öldürme eylemi oranlarını düşürmüş. Ama kadın cinayetlerini düşürmemiş. Yani mesela işte atıyorum birisini öldürdünüz, aldığınız ceza artıyor. Bunun yargılanma süreçleri daha adil, eşit vesaire oluyor. Ve bu mesela bakıyorsunuz Meksika'ya vesaire ortalama öldürme oranlarını düşürüyor ama kadın cinayetleri oranlarını düşürmüyor. Çünkü aslında orada o temel eşitsizlik, yapısal eşitsizlikten çıkan başka bir şey var. Yani onu doğrudan hedef almadıkça, onun neden olduğunu doğrudan hedef almadıkça sonuca odaklı yaklaşımlarda tamamen çözmüyor. Ama sonuca odaklı yaklaşımları da ortadan kaldırmanız sosyalizasyon süreçlerindeki de kurumsallaşma süreçlerindeki eşitsizliği de derinleştiren bir şey. Yani dolayısıyla aslında çok boyutlu bir mücadele tarif etmek lazım ve fiziksel şiddeti her zaman bir eşitsizliğin, hem kültürel hem sembolik yapısal derin bir eşitsizliğin sonucu olarak görmek ve her boyutta onunla aslında mücadele etmek lazım.
Yapısal şiddet veya işte kültürel vesairenin o tarz olan şiddet biçimlerinin çözümü tek bir şey değil. Aslında sanki hani bunun çözümü peki nereden olabilir? Yani benim hep aklıma hani daha bir hani siyasi mücadele ve o tarz o hakların kabulü gibi şeyler bir taraftan da geliyor. Sizce yapısal şiddete karşı böyle hani alınan güvenlik önlemlerini Türkiye bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Bunu şöyle bir yerden soracağım. Mesela Angela Davis'e referansla bir taraftan gidiyorum şimdi. O biraz daha farklı bir yerden de ele aldığı için. Hani o yapısal şiddete karşı üretilen çözümlerde hani böyle güvenlik görevlerini arttırmak, cezacı devletin yükselmesiyle böyle çok ilişkili bir taraftan da görüyor. Hani yapısal şiddetle hani mücadele biçimlerinin bir sürü yöntemi var çünkü bir taraftan da. Hani Amerika üzerinde de bir taraftan Angela Davis şey söylüyor, yani cezalandırılanlar işte siyahlar, Latinler artık ne dersek ve hani aslında yapısal şiddeti üreten çözümler bir taraftan da bulunuyor. Bu Türkiye üzerinde aynı geçerliliğini koruyan bir şey mi? Biz ne diyebiliriz bunlara?
Bu da önemli bir nokta. Yani Angela Davis diyor ki aslında sonuçta toplumsal muhalefetin yaptığı, söylediği önemli şeylerden birisi aslında o genel söylemsel şeye bakarsak bu cezacı, güçlü, kontrolcü, şiddet odaklı devletin bir biçimde hesaplaşma arzusu. Yani o devleti daha demokratik hukuk devleti sınırları içerisine sokma arzusu. Ama öte yandan tarz yapısal şiddet kaynaklı bireysel şiddet eylemlerine daha fazla ceza, daha fazla devlet müdahalesi, daha fazla hapishane vesaire talep edersek diyor. Mesela Amerika örneğinde aslında siz de bunu söylediniz. Bu cezasız kalan grupların cezasız kalmaya devam etmesi ama siyahların daha fazla hapishaneye girmesi anlamına gelecek. Oradaki çok boyutluluğu görmediğimiz sürece, örneğin siyah erkeklerin hukuk süreçlerine, adalet mekanizmasına erişiminin önündeki engelleri de kaldırmadığımız sürece ya da toplumdaki ırkçılıkla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin nasıl iç içe geçtiğini konuşmaya başlamadığımız sürece aslında oradaki ceza talebinin ana talep haline gelmesi ya da ceza talebinin artması temelde siyahları cezalandıran cezacı devletin bizim çok arzu etmediğimiz bir şekilde güçlenmesine neden olacak. İki ucu keskin bıçak biraz evvel söylediğim gibi. Yani ceza kategorisinin kendisinin en genelde Angela Davis'in çerçevesinde örneğin hapishanelerin yeniden düşünülmesi gereken şeyler olması ya da polis aygıtının yeniden düşünülmesi gereken şey olması. Yani orada hapishanenin varlığı, işte polisin varlığı vesaire yapısal eşitsizlikleri de derinleştiren bir şey oluyor.
Abolisyonist hareket diye bir taraftan da geçiyor ya hani aslında toptan şeyi bırakıyor olmak, işte hapishane rejimini vesaire tamamen aslında terk ediyor olmak. Londra'da bir konuşmada izlemiştim. Orada böyle hani çok şey geldi, anlıyorum hani oradaki bağlamda. Ama mesela Türkiye gibi bir toplumu düşündüğüm zaman, sadece Türkiye üzerinde de değil. Mesela işte Meksika'yı düşünüyorum vesaire, yani Latin Amerika'da falan da artan inanılmaz bir kadın düşmanlığı, işte öldürmeler vesaire. Hani bunun karşısında hani hem evrensel hem hani o değerlere sahip çıkıp hem de bunu nasıl değerlendirebiliriz gibi bir şey mesela aklımdaydı hep.
Yani tam da onu söylemek istiyorum. Yani bu tamam, cezayı kaldıralım diyebiliriz. Ama o cezayı kaldırmak da bir başka bir açıdan cezasızlık rejimine hizmet edecek. Dolayısıyla aslında bunu mesela bugün cezayı kaldıralım değil. Aslında temel şeyin bir gün cezayı kaldırmak ve o günün gelmesi 10 yılda olabilir, 100 yılda olabilir. O bir güne kadar da aslında bunu çok boyutlu bir mücadele olarak görmek. Yani bunu söylemenin sorunlu bir şey olduğunu, her zaman bir cezasızlık kategorisini ve farklı eşitsizliklerle iç içe geçebileceğinin farkında olarak ama yine de bunu talep ederek, fakat oradaki başka eşitsizlik biçimleri üstüne de işte o hem yapısal hem sembolik eşitsizlik biçimleri üzerinden de devam etmek lazım. Aslında bence bu siyasal olarak çok yapılmayan bir şey değil, bu bence böyle yapılıyor zaten. Ama hani bir gelecek projeksiyonu olarak da belki cezacı devleti küçültme arzusunun da aslında siyasi projenin içerisine yarın değil, kısa zamanda değil ama bir şekilde bir gün bunun olması yönünde bir politik projeksiyon olması da önemli.
Evet. Bir şey soracağım peki. Şimdi böyle daha genel konuştuk ama kişisel hayatımızla ilgili bir şey bir taraftan da merak ediyorum. Yani semt seçiyorum sonuçta, işte mesela yalnız yaşayan bir kadının seçmesi gereken bazı semtler, rahat edebileceği işte gece dönerken vesaire, böyle hani o tarz böyle önlemler alıyoruz aslında bazı şiddet biçimlerine fiziksel şiddete dönüşmemesi için belki diyeyim. Hani siz mesela bunu kendi hayatınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu tabii ki hem bir biçimde her kadının bütün hayatı boyunca dikkat etmek zorunda olduğu bir takım kategorilere işaret ediyor. Ve ama o dikkat etmek zorunda olduğunuz kategorilerden ne kadar kaçabileceğiniz de aslında bir tür kaynaklarınızın ne kadar geniş olduğuyla da ilişkili. Çünkü aslında o herkese eşit oranda açık değil. İşte semt seçmek, evet hani İstanbul'da bu tarz seçebileceğiniz semtlerde oturabilme imkanınız aslında giderek azalıyor. Zaten hiçbir zaman çok fazla değildi. Dolayısıyla oradaki farklı eşitsizliklerin de nasıl iç içe geçtiğini, yani farklı eşitsizliklerin iç içe geçmesi de sanki çok önemli gibi.
Sınıfsal yani bir taraftan da böyle bir noktası da var maalesef. Tercih yapabiliyor musun, yapamıyor musun?
Evet, yani ya da toplu taşımdan kaçabiliyor musun? İşte ne bileyim, araban var mı? Biraz böyle hani ekonomik imkanların aslında çok özgürleştirici bir yanı var. Dolayısıyla orada aslında güvende olmanın çok sınıfsal, yani hem toplumsal cinsiyet boyutu var ama hem de aynı zamanda çok sınıfsal bir boyutu da var.
Yani aslında bu yapısal şiddetin giderek arttığı bir ortamda tedirgin hissetmemek de mümkün değil aslında. Yani biraz sizin kitabınıza da referansla sormak istiyorum artık sona yaklaşırken. Evet, cinsiyetçilik, homofobi, transfobi, ırkçılık, yaşçılık gibi bir sürü yapısal şiddet artıyor ve dönem dönem de sürekli tedirgin hissedebiliyoruz. Bir dönem geliyor işte bomba anksiyetesi yaşıyoruz sürekli. Bir dönem geliyor işte Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapıyor. Sokakta yürürken kendimizi rahat hissetmiyoruz. Yok homofobik saldırı mı olacak? Yok gece geç saatte dışarıdayım diye mi bir şey gelecek başıma gibi gibi bir sürü tedirginlik içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla güvensizliklerle dolu bir çağda güvenliği tesis etmek özellikle kadınlar ve LGBT artılar için nasıl mümkündür?
Benim tedirginlik çağında söylediğim şeylerden birisi aslında biz çok boyutlu bir güvensizlik döneminden geçiyoruz. Bu güvensizliğin aslında temel dinamikleri bizi topluma bağlayan ve pek çok farklı bağın bir biçimde zedelenmiş ya da kopmuş olması. Bunu hem iktisadi olarak, ekonomik olarak yaşıyoruz. Çünkü artık kalıcı işlerimiz yok mesela. Bu da bir tür yapısal şiddet örneği olarak belki ekleyebiliriz. Son derece belirsizliğin temelde aslında hayatımızı belirlediği, iktidarın aslında bizim hayatımızı daha da belirsiz hale getirerek kendi iktidarını perçinlediği bir dünya bu. O yüzden mesela benden iktidarı tanımlamamı isterseniz, ben senin hayatını ne kadar belirsiz hale getirebiliyorsam, o güce sahipsem aslında o kadar çok iktidara sahibim. Hem kişisel ilişkilerimizde belki biraz böyle, hem de kurumsal olarak, iş hayatımızda, ekonomik olarak, aile hayatımızda, hemen her şeyde, arkadaşlıklarımızda o belirsizliğin çok hegemonik, çok egemen hale geldiği bir dönem. İşte biraz evvel söylediğim gibi kalıcı işlerimiz yok, refah sistemi dağılmış durumda, işte işsizlik sigortalarından iyi bir sağlık sistemi ya da sağlığa erişim gibi, eğitime erişim gibi haklarımız, iyi eğitime, iyi sağlık hizmetlerine erişim gibi temel haklarımız aslında geçmişte olduğundan çok daha geri planda. Piyasanın yeniden gelir dağıtma, iş dağıtma kapasitesi son derece azalmış durumda ekonomik krizler vesaire yüzünden. Aile bağları, bu tabii ki özgürleştirici bir şey de olabilir, aile bağlarının da dağılmış olması. Ama yine de bu tarz komünel bağlar, işte arkadaşlık bağları, kolektif bağlar, düştüğünde seni kaldırabilecek birinin olması vesaire, hayatın değişmesiyle birlikte bunlar da çok dağılmış durumda. Dolayısıyla biz aslında hani çok boyutlu bir endişe, yalnızlaşma, güvensiz hissetme vesaire sürecinden geçiyoruz. Ve bu hemen herkes için böyle. Ama biraz evvel söylediğim gibi farklı kategoriler için, eşitsizliği daha yakıcı olarak yaşayan kimlik grupları için vesaire çok daha güçlü diyebilirim. Bunun tabii ki nasıl kendini güvende hissedebilirsin? Bireysel düzeyde belki daha az kontrol etme arzusunun azalması belki önemli. Ben onun tedirginlik çağında da uzun uzun konuşuyorum. Yani çok böyle kontrol etme arzusu çok yüksek bir dönemde bu kadar çok bir güvensizlik durumuyla karşı karşıyayız. Ama öte yandan kolektif bağları yeniden inşa etmek çok önemli. Yani hem fiziksel şiddetin arttığı durumlara baktığımızda mesela bu kolektif bağların azaldığı, yalnızlığın arttığı, bir yalnızlaştığın durumda bunlara maruz kalma olasılığının daha da arttığını aslında görüyoruz. Ama öte yandan iyileşmek için de o kolektif bağlar, yani başına ne gelmiş olursa olsun, nasıl bir güvensizlik içerisinde yaşıyor olursan ol, ya yeniden ayağa kalkmak, iyileşmek vesaire için de bu kolektif bağlar önemli. Bu kolektif bağları daha gelenekselci bir şekilde tanımlamaktansa aslında yeniden tanımlayıp bir tür karşılıklı dayanışma, yakınlık, ilişki, birbirine destek olma ahlakı üzerinden belki baskıcı olmayan, farklılığa ve bireyselliğe de yer açan ama bir yine de bir kolektif varlığı önemseyen, o kolektif bağ, bir gruba ait olmayı önemseyen bir durumun ben önemli olduğunu düşünüyorum, en azından kişiler arası ilişkilerde. Ama tabii ki bu aynı zamanda daha üst düzeyde kolektivitenin, yani kamunun, devletin de değişmesi anlamına geliyor. Yani farklılığı açık, kendi eşitsizlik biçimleriyle yüzleşen, dahil eden ve dağıtan, yeniden dağıtan, hem geliri ve saygı duyan, yani bu çok ideal bir kamu tarif ediyorum burada, yani farklılığı tanıyan ve ona saygı duyan bir kamusallık tabii ki aslında bunun çözümü diyeyim. Yani kültürel ve sembolik şiddet konuştuk örneğin açarken. Kültürel ve sembolik şiddetin ortadan kaldıracak temel mekanizmalardan birisi tanıma ve saygı gösterme. Farklılığa vesaire. Yapısal şiddeti ortadan kaldıracak önemli mekanizmalardan birisi eşitsizliğin farkına varma, yeniden dağıtma, işte geliri, kaynakları, hukuku. O tabii ki hani bir üst kategori. Yani kamunun yeniden örgütlenmesi önemli, güvende hissedebilmek için. Ama aynı zamanda kişiler arası ilişkilerin de bu tarz bir özgürlükçü formatı biçimi, kendi içinde kurabilme, onu devam ettirebilme ihtimali var tabii ki. Hatta o daha aktörlerin bizim elimizde olan bir şey.
Bayağı bir aradayız diyerek oldu. Güzel bir final oldu aslında.
Aynen. Evet, o zaman biz çok teşekkür ediyoruz bugün bu söyleşiyi yaptığımız için. Çok sağ olun.
Evren Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bahsettiği filmi de açıklamalarda bulabilirsiniz. Kaan'ın sesini Spotify'da, Apple iTunes'ta ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Bölümümüzü paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Yeni söyleşilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kaan'ın sesi.